Ayrım 15.
27. Temsa. İstanbul Manifatura piyasası çok ilginç bir piyasadır. Belli mallar büyük ilgi görür, belli mal hiç alıcı bulamaz. İlgi gören malın ardındaki kişinin ismi meşhur olur. İstanbul piyasası Sümerbank Aydın Tekstil Fabrikası'nın ürünlerine kapışıyor. Bu malları yapan kişinin de Aydın Tekstil Fabrikası'nın müdürü Turhan Sümbül isimli biri olduğu söyleniyor. Turhan Sümbül'ü tanıyıp bizim fabrikalara davet etmek için Aydın'a gittim. O yıllarda Adana Valiliğinden tanıdığımız Hilmi İncesulu Aydın Valisi. Hilmi Bey'in evinde kaldım. Turhan Sümbül'ü davet edip konuştuk. Adana'ya gelmeye razı edemedim. Sümerbank Aydın Tekstil Fabrikası'nı gezdim. Turhan Sümbül'ün yanında gördüğüm bir başka gence göz koydum. Sonraları kendisini Uzun Erdoğan diye kabullendiğimiz bu makine mühendisinin adı Erdoğan Ünal'dı. Uzun Erdoğan'ı Adana'ya gelmeye razı ettim. Kendisini Bofsa'da kazan dairesi şefi yaptık. Uzun süre bizimle çalıştı. Bir gün geldi, Sakıp Bey dedi, ben Adana'da serbest çalışıp para kazanmak istiyorum. 3-4 yıl şansımı deneyeceğim, bana izin verin. 3-4 yıl sonra sizi arar, neticeyi söylerim. 3-4 yıl geçince de gerçekten Uzun Erdoğan beni buldu. Demir çelik işleyen küçük bir atölyesi varmış, hayatından memnunmuş. Fakat diyordu, İskenderun'da demir çelik fabrikası kurulacak. Bunun anlamı demir çeliğe dayalı sanayi için uzun süreli bir talep doğacak. Benim atölyeyi büyütelim teklifinde bulundu. O günlerde bize başka bir müracaat daha olmuştu. Adana'da mali müşavirimiz Kemal Ünlü, sevdiğimiz ciddi bir kişiydi. Bir gün bana geldi. 3-5 kuruş tasarrufum var, çocuklarım büyüyor, onlara bir iş hazırlamak hesabındayım. Acaba birlikte bir ufak iş kurabilir miyiz dedi. İkisini ortak alıp TEMSA, Termomekanik Sanayi isimli şirketi kurduk. Bu şirket her çeşit sanayi tesisi için kazan, havalandırma, ısıtma tesisleri ve diğer madeni aksam ile mühendislik hizmetleri yapacaktı. Türkiye'de TEMSA gibi kuruluşların başarısı devamlı yatırıma bağlıdır. Devamlı büyüme ve yatırım zaten kıt olan öz kaynak nedeniyle her yıl kârın dağıtılmayarak içeride bırakılmasını, buna ek olarak da öz kaynağa devamlı takviyeyi gerektirir. Aksi halde yatırımlar atölye halinde kalır. Yeni makine, yeni teknoloji alınmazsa fabrikaya geçilemez. Kıt kaynakla yatırıma başlayıp hemen kâr bekleyişinde olanların nefesi bu sebeple çabuk kesilir. Bıkar, işi kendi haline bırakırlar veya başka arayışlara yönelirler. TEMSA işinde de böyle oldu. Uzun Erdoğan, ben bu gelişmeye ayak uyduramıyorum, kendi başıma iş yapacağım dedi ve ayrıldı. Kendi işini kurdu. Sonra işini İstanbul'a nakletti. Bu çabalar sırasında yorulan kalbini Amerika'da Houston'da onarttırdı. Kendi inandığı yolda yaşadı. Bir süre önce vefat etti. Ortağımız Kemal Ünlü'nün çocukları İngiltere'de tahsillerini tamamlayıp Türkiye'ye dönünce Kemal Ünlü de müstakil bir iş arzusu belirdi. O sırada TEMSA'nın iki iş yeri vardı. Şakirpaşa çiftliği yolu üzerindeki tesisleri anlaşarak Kemal Ünlü ve oğluna devrettik. Ceyhan yolu üzerindeki tesisler Sabancı ailesinde kaldı. Şimdi sermayesinin tamamı Sabancı topluluğuna dahil olan TEMSA başka faaliyet alanlarında yeni arayışlara yönelmiş bulunuyor. Kardeşim Özdemir TEMSA'nın sorumluluğunu omuzladı. Önce tesislerde mevcut makine ve teçhizatı en etkin şekilde kullanma yollarını aradı. Bu incelemelerinde görmüş ki TEMSA'da mevcut makine ve teçhizat Türkiye'de yılda 1000-2000 otobüs monte eden firmalardan ve hatta yabancı sermaye iştiraklı firmalardan bile daha zengin. Aynı şekilde ısıtma soğutma konusunda TEMSA'nın makine ve teçhizatı ile teknolojik birikimi ve insan gücü birçok rakipten daha güçlü. Bunun üzerine öncelikle kuruluş amacı doğrultusunda sanayi ısıtma soğutma tesisleri, buhar üniteleri, mühendislik hizmetleri, madeni eşya imalat dallarında faaliyetini geliştirdi. Sonra yurt dışındaki bazı firmalarla anlaşarak ofis ev tipi soğutma cihazları montaj ve üretimine geçti. Arkadan Japon Komatsu firmasıyla bir anlaşma yaparak Türkiye'de bir yandan Komatsu inşaat makinelerinin dağıtım ve bakım işlerini TEMSA'ya alırken, öte yandan Komatsu'nun belli makinelerinin montaj veya belli bölümlerinin imalatı arayışına girdi. Daha sonra Mitsubishi Motors firmasıyla anlaşma içinde TEMSA tesislerinde bir yandan Mitsubishi'nin motorlarını kullanarak otobüs üretimi projesini başlattı. Öte yandan Mitsubishi motorlu araçlarının Türkiye dağıtımı ve bakımı işlerine yöneldi. 28. Yunsa. Sümerbank'ın Aydın Tekstil Fabrikası müdürüyken ürettiği mallar piyasada büyük ilgi gören ve bu sebepten o günlerde Bofsa'nın başına geçirmek için kendisini iknaya çalışıp muvaffak olamadığım Turhan Sümbül'ün Sümerbank'tan ayrılıp İstanbul'da bir dokuma tesisi kurma çabasında olduğunu haber aldım. Turhan Sümbül bir proje hazırlamış, teşvik belgesi almış, hatta teşvik belgesinde Çerkezköy'de kuruluş yerini bile satın almış. O yıllarda Turgut Özal Holding'imizin genel koordinatörüydü. Önce Çerkezköy'e gidip araziyi gördük. Uzak bir yer ama Turhan Sümbül burada yapmaya kararlı. Biz Sabancı ailesi olarak o tarihe kadar sadece pamuklu ve sentetik elyafa çalışmışız. Yünlü konusuna girmemişiz. Turhan Sümbül'ün hedefi yünlü üretmek. Biz de onunla işbirliği halinde projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Turhan Sümbül sahip olduğu arsa ve elindeki projeyle teşvik belgesi karşılığı kurulan şirkete %40 payla katıldı. Kayserili bir dostumuz olan ve Turhan Sümbül'le de arkadaşlığı bulunan Mehmet Sayıner %15 hisse aldı. Kalan %45 hisseye de Sabancı ailesi sahip oldu. Yünse adıyla şirketi kurup yatırımı tamamladık. Fabrika kurulduğu tarihten itibaren devamlı yeni yatırımlar, ek finansman ihtiyacı belirdi. Bu hıza Turhan Sümbül ayak uyduramadı, ayrılmak istedi. Başka tesislerde fason mal yaptırarak İstanbul piyasasında sattı. Fakat yüreğinde makine hastalığı, damarlarında sanayici kanı vardı. Elleri bu işlerde nasırlaşmıştı. Üretim yapmadan duramazdı. Kulakları makine gürültüsüne alışıktı. Tekrar bir yatırıma teşebbüs etti fakat ömrü yetmedi. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. 29. Sigorta. Duyduk ki Doğan Sigorta'nın yönetimini kontrol edenler hisselerini satmak istiyorlarmış. Bu konuda yetkili kişi de genel müdür Emin Ansen'miş. Kardeşim Erol'la birlikte Emin Ansen'e gittik, pazarlık ettik. Doğan Sigorta'nın hisse senetlerini satın aldık. Doğan Sigorta'nın kıymetli mülkleriyle birlikte portföyündeki hisseler nedeniyle Atlantik Sigorta'da grubumuza dahil oldu. Atlantik Sigorta 1964'lü yıllarda Türkiye'de Amerikan sermayesinin geleceğinin ümitle beklendiği günlerde yabancı sermayeli kuruluşlara hizmet vermek amacıyla Amerika'nın en büyük sigorta gruplarından Afia ile Doğan Sigorta'nın ortaklaşa kurdukları bir sigorta şirketiydi. Daha sonra Afia'nın hisseleri Amerika'da bir başka grubun eline, Sinya grubuna geçti. Sinya ile ortaklıkla yürümedi. Sinya sağ adıyla faaliyetini sürdüren bölümü 1996 yılında Capital Sigorta'ya sattık. Sin yasağının satışından sonra hayat sigortacılığı faaliyetini Ak Hayat Sigorta sürdürdü. 2003 yılında özel emeklilik sistemi uygulaması başlayınca Ak Hayat'ın hayat sigortaları bölümü gene Ak Sigorta'ya devredildi. Ak Hayat'ın ismi Ak Emeklilik olarak değiştirildi. 30. Kortsa. Babamın pamuk işçiliği, pamuk ticareti, çırçır fabrikası ve nihayet Bossa iplik fabrikasıyla tekstilci olduk. Sanayi deyince aklımıza 1960'lı yıllara kadar sadece tekstil geliyor. Tekstil tesislerini geliştiriyoruz. Bu arada ağır denyeli endüstriyel ipliklerin veya endüstriyel koroların Türkiye'de üretilmediğini, sanayileşen Türkiye'de bu tip ipliklere talebin giderek arttığını, artan talebin ithalat yoluyla karşılandığını ve büyük miktarlarda döviz ödendiğini görüyorduk. Kek projesini gerçekleştiremeyen Koç grubunun bu kere Türkiye'deki lastik tesislerinde ortaklığı bulunan Uniroyal firmasıyla lastik kordu yapmak için proje hazırladığını haber aldık. Kord yapımına ilgi duymamıza rağmen bu işi pipeline'ımızda yani rafta bekleyen projeler arasında tutuyorduk. Koç grubu o yıllarda Türkiye'de en verimli sanayi yatırımlarını araştırıyordu. Sanayi tecrübeleri vardı. Kord işine el attıklarına göre bu iş herhalde caziptir diyerek raftaki projeyi indirip ciddiyetle ele aldık. Başka yatırım konularında da benzer şekilde hareket etmişizdir. Mesela Koç grubunun İstanbul'da özel sektör firması olarak ilk defa bira yapma işini incelediğini haber aldığımızda demek ki bu ciddi bir iş, karlı bir iş diyerek biz de Güney Anadolu'da bira fabrikası kurma arayışına girişmiştik. Bunlar 1960'lı 1970'li yıllarda Türkiye'deki en büyük müteşebbis grupların bile sanayileşmeyi bellemenin eşiğinden birbirlerinin teşebbüslerinden nasıl etkilendiğini, birbirleriyle sanayileşme yarışı yaparken ülkeye nasıl tesisler kazandırdıklarını gösteren örneklerdir. Lastik kordu taşıt lastiklerinin ana maddelerinden biridir. Bir otomobil lastiğinin yaklaşık %25'ini lastik kordu denilen ağır denye endüstriyel iplikle dokunmuş kısım teşkil eder. Bu aynen betonarme inşaatta tabana döşenen demirin çimentoyu tutmasına benzer. Türkiye'deki 3 yabancı lastik fabrikası lastik kordunu yurt dışından genellikle kendi firmalarından istedikleri fiyatla ithal ediyorlardı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal Yabancı Sermaye Dairesi Başkanı Muammer Dolmaç'ı bizi kord bezi işine girmeye teşvik ettiler. Siz tekstilcisiniz, bu işte pek farklı değil, yapın bunu dediler. Bir Hollanda gezisine Muammer Dolmacı beni de davet etti. Birlikte Akzo firmasına gittik. Bu firmanın Sabancı ailesiyle ortak olarak Türkiye'de bir tesis kurmasını istiyorduk. Türkiye pazarına en çok kort bezi satan yabancı firma Akzo'ydu. Bize hayır demediler, bu işi inceleyeceklerini söylediler ama öyle uzun incelediler ki bizi salladıklarını fark ettik. Anladık ki ne onlar ve ne de onlardan ham madde alan Türkiye'deki yabancı lastik fabrikaları Türkiye'de bir kort bezi tesisi kurulmasına gönüllü değiller. Çünkü bu durumda mecburen ihtiyaçlarını Türkiye'den alacaklar. Ayrıca kalitenin ne olacağı da meçhul. Biz Akzo'nun niyetini anlayınca başka kort üreticilerinin peşine düştük. İlk düşüncemiz bir yabancı firmayla ortak tesis kurmak olduğundan değişik ülkelerde değişik firmalara ortaklık teklif ediyoruz. Ortak olmayı kabul etmedikleri gibi know-how satmaya da yanaşmıyorlar. Bu arada Türkiye'deki lastik üreticisi 3 yabancı firma Goodyear, Uniroyal ve Pirelli hem bizim kort bezini Türkiye'de üretmemizi istemiyorlar hem de her ihtimale karşı bizi boş bırakmıyorlar. Onların aracılığıyla mal satın aldıkları kort tesislerine de gidiyoruz. Duyduk ki Uniroyal Lüksemburg'da yeni bir kort tesisi kurmuş. En moderni buymuş. Görmeye gittik. Bize umacı gibi anlatıyorlar. Hot stretching teknolojisi varmış. Bu Türkiye'de uygulanamazmış. 50-60 metre boyunda, 30-40 metre yüksekliğinde bir makine var. İçine kilometrelerce kort bezi giriyor. Elektronik cihazlar göz kamaştırıyor. Alışılmıştan farklı bir fabrika. Anlamadığımızdan bizi şaşırttı. Fabrikanın genel müdürüyle tanıştık. Mr. Duvel diye yaşlı, sempatik bir Belçikalı. Adamın kartını da almıştım. Dönüşte kardeşlerimle konuştum. Biz bu Mr. Duvel'e işin başına getirirsek bu işi yaparız. Duvel işi bildiğine göre bizi oynatamazlar. Ele güne karşı da rezil olmayız diye düşündük. Kartından Duvel'i aradım. Kendisini görmeye gittim. İş teklifi etmeden önce İstanbul'u anlattım. İstanbul'da Bebek'te kendine nasıl bir daire tutup döşeyeceğimizi, aramızda ne güzel günler geçireceğini, İstanbul'un tarihi ve tabii güzelliklerini, iyi bir çevresi olacağını anlattım. Geldi gördü, bizi sevdi, İstanbul'u sevdi, karar verdi, bize katıldı. Biz Duvel'i kandırıp Sabancı ailesine katınca yabancılar bizim bu işi yapabileceğimizi kabul ettiler. Bize bu işi yaptırmamak için çaba gösterenler bu kere de tersi bir davranışa girdiler. Sabancılar bu işi nasıl olsa yapacak, bari en iyi know-how'ı satalım ki iyi mal üretsinler. Türkiye'deki fabrikalarımız onların üreteceği kordu kullanacağına göre en iyi kalite malı en ucuza üretmeleri bizim de menfaatimize düşüncesiyle bize yardımcı olmaya başladılar. Önce Uniroyal'la cilveleşmiştik. Niyetimiz ve tavsiyeler Goodyear'den know-how almamız istikametindeydi. Goodyear'e bunu hissettirdik, anlaştık. Goodyear'den know-how satın aldık. Uniroyal ile Technical Assistance, teknik yardım anlaşması imzalayarak ve belli bir ödeme yaparak know-how işinden çözüldük. Böylece hem kaliteli mal üretecek bir fabrikayı kurmayı, hem Uniroyal'ın hem Goodyear'ın Türkiye'deki lastik fabrikalarının Kortsa'dan mal satın almalarını teminat altına almış olduk. Turgut Özal'ın Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı olduğu günlerde başlayan ve Özal'ın Sabancı Holding'de genel koordinatör olduğu günlerden noktalanan kort bezi macerası, yeterince bilgi ve tecrübe birikimi olmadan yola çıkışın örneğidir. 2 yıl Goodyear'la ortak olur muyuz olmaz mıyız arayışı. 2 yılda Goodyear'den know-how alma işi sürdü. Yola çıktıktan 4 yıl sonra know-how anlaşması imzalandı. Bu işlerin başında Kortsa ismiyle bir şirket kurmuştuk. Yola çıkmamızdan itibaren çalışmaların kaptanlığını o sırada Bossa'da çalışan Hasan Güleşçi yüklendi. Yanına Bossa'nın planlama grubundan Osman Ulukan Bilgin'i ve Telan Şengül'ü aldı. İş ciddileşince Hasan Güleşçi İstanbul'a geldi, bir büro tuttu. Belçikalı Mr. Duvel Hasan Güleşçi'ye müşavir oldu. Akçimento ve Çimsa hisse senetlerinin halka satışında halktan gördüğümüz ilgi ve rağbet bizi teşvik ettiğinden Kortsa'nın hisse senetlerinin büyük kısmını da halka sattık. Kortsa'nın hisse senetlerini halka arz ettiğimizde Sabancı adının verdiği güvenceyle kort bezinin ne olduğunu, kort fabrikasının ne yapacağını bilmeden halkın hisse senedi satın almak için kuyruklar teşkil etmesi bizleri çok sevindirdi, gururlandık. Her kişiye satılacak hisse senedi için sınır koyarak hisselerin dağılımının teminine çalıştık. Fabrika için kuruluş yeri incelemesine başladık. O yıllarda Türkiye'de bulunan 3 yabancı sermayeli lastik fabrikası İzmit yakınlarında kurulu olduğundan kort fabrikasının da o civarda yapılmasının gerektiği anlaşıldı. Önceki tecrübelerimizde küçük fabrika arsası almanın cezasını çekmiştik. Sanayide ne arsa ne de kapalı saha gelişmeler karşısında kâfi geliyordu. Küçük başladınız mı sonra sıkıntı çekiyordunuz. Civardaki arsa sahipleri anormal fiyat taleplerinde bulunuyor veya çevreniz başka tesislerle dolduğundan gelişme imkanı ortadan kalkıyordu. Onun için İzmit Köseköy'de 900 dönüp değil bir tesis 5 fabrika kuracak büyüklükte arsa aldık. Kortsa 3 misli büyüdüğü halde gene de bugün geniş araziye sahip bulunmaktadır. Kortsa hazinede dövizin bol, bankalarda kredi imkanlarının geniş olduğu dönemde yapıldı. Öz kaynakla yeterli olunca şirket kurulur kurulmaz yürüdü, hatta koşmaya başladı. Çok hızlı gelişti. Mevcut tesisi kuruluşundan bu yana tam 3 defa büyüttük. Açık anlatımıyla tek fabrikanın yanına 3 tane daha aynı büyüklükte fabrika kurduk. Kortsa bugün Avrupa'nın tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük lastik kordu tesisidir. Ayrıca mevcut üretim hatlarına şafer, konveyör, kayış bezi gibi daha önce ithal edilen başka tür sanayi girdisi endüstriyel bezlerin üretimini sağlayacak makineler de ekledik. Kors'a en ileri teknolojiyle kuruldu. Tüm üretimi bir merkezden yöneten elektronik makineler getirildi. Bunlar diğer tesislerimize örnek oldu. 31. Lhasa Brisa. Sanayi olarak önce çırçır makinesini, sonra yağ presini, sonra da un değirmenini bellemiştik. Bosna'da iplik yapan makineleri görünce artık bundan büyüğü olmaz diyorduk. Sonra bez yapınca, hele beze renk basınca işin sonuna geldiğimizi sandık. Derken İNSA ile ortaklığımız, SASA'nın kuruluşu bize tarıma dayalı sanayi dışında da bir şeyler olduğunu gösterdi. Akçimento, Çimsa cesaretimizi arttırdı. Kortsa'yı yapınca bu işin peşini neden bırakalım, neden entegrasyona gitmeyelim diye düşünmeye başladık. Kord'un entegrasyonu lastikli, Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulmuş 3 lastik fabrikası, Uniroyal, Pirelli ve Goodyear iç pazarı paylaşmış, kapalı gümrük kapıları ardında güzel karlar yapıyorlardı. 1965'li yıllarda Türkiye'deki 3 lastik fabrikasının piyasayı paylaşması ve üretimi ayarlayarak fiyatlara hakim olması karşısında hem kamu kesiminde hem özel sektörde yeni lastik fabrikaları kurma hevesi doğmuştu. Öncelikle bir iktisadi devlet teşekkülü olan Petkim Lastik Fabrikası kurmak üzere proje hazırlamış, hatta projeyi Devlet Planlama Teşkilatı'ndan geçirmişti. SASA'da bizimle beraber çalışan Burhan Ulutan, memleketi olan Kırşehir'de halkı ortak ederek bir lastik fabrikası yapmak için teşvik belgesi peşindeydi. Öte yandan Hüseyin Bayraktar ve arkadaşları Kayseri'de bir grup oluşturarak kendi şehirlerinde bir lastik fabrikası kurmak için müracaat yapmışlardı. Koç grubu, otomotiv ve lastik içindeki büyük tecrübesiyle ve uzun yıllar Türkiye'de Uniroyal tesislerindeki ortaklığıyla yeni bir proje peşindeydi. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu kapsamında Koç Uniroyal ortaklığıyla yeni bir lastik fabrikası kurmak istiyorlardı. Bu arada Sabancı ailesi olarak biz de müracaatımızı yaptık. Sonuçta Sanayi Bakanlığı'nda bu müracaatları değerlendirip teşvik belgesi verecek masanın başında oturan Vehbi Dinçerler'in önünde 3 adet %100 Türk sermayeli, 1 adet yabancı sermaye ortaklı müracaat dosyası üst üste konuldu. Karar verirken yetkililer şu yola gittiler. Koç grubuna siz de yabancı sermaye ile yeni bir fabrika kurmaktan vazgeçin. Nasıl olsa bir tane ortak fabrikanız var. İstiyorsanız siz de %100 yerli sermaye ile yapın dediler ve Petkim'e ilave olarak %100 Türk sermayeli 4 lastik fabrikası projesi içinde teşvik belgesi verdiler. Gerçekte Türkiye'deki talebin 5 yeni fabrikayı kaldırması imkansızdı. O yıllarda Turgut Özal genel koordinatör olarak Sabancı Holding'de görevliydi. Turgut Özal teşvik belgesi alanlar arasında işbirliğinin yararına inanıyordu. Bunun için teşvik belgesi alan diğer özel sektör gruplarıyla temasa başladık. Koç grubu herhangi bir ortaklık hali olursa kendilerinin yönetimde hakim olmalarında ısrarlıydılar. Zaten Uniroyal ile ortak oldukları ve yabancı sermayeli bir yatırım fikrinden yola çıktıkları için %100 Türk sermayeli bir yatırıma da fazla sıcak görünmüyorlardı. Burhan Ulutan işbirliğine hazırdı fakat kuruluş yerinin mutlaka ve mutlaka Kırşehir olmasını şart koşuyordu. Sabancı Holding'le işbirliğine yanaşan sadece hemşerimiz Hüseyin Bayraktar ve arkadaşları oldu. Lhasa şemsiyesi altında birleştik. Ancak Hüseyin Bayraktar kardeşi ve arkadaşları önce tesisin Kayseri'de kurulmasını istediler. Halbuki diğer lastik fabrikalarının İzmit yöresinde toplanması, Kortsa'nın o bölgede olması, yeterli ve yetenekli eleman bulma kolaylığı, ulaşım, pazar imkanları gibi etkenler tesisin İzmit'te kurulmasını zorunlu kılıyordu. İzmit'in bir başka özelliği daha vardı. Lastik gibi ileri teknolojiye dayalı bir üretim dalında fabrikanın kuruluşundan başlayarak işletmenin değişik kademelerinde yabancı uzman istihdam edilecekti. Yabancı uzman için çevre, okul, yerleşim imkanı, İstanbul'a ve havaalanına yakınlık önemliydi. Bölgeciliğin insanın doğduğu yetiştiği yere sempatisinin, hemşeri ilişkilerinin ekonomik kuralları zorlayamayacağını bu olayda gördük. Ben bu işi otomotivde lider olan Koç grubunun yapmasını bekliyordum. Böyle yakışırdı. Çünkü onlar hem konuyu biliyorlardı hem dış ilişkileri kuruluydu. Üstelik bizdeki cesaretin kat kat fazlasına sahip olmaları gerekirdi. Çünkü Türk piyasasında otomotiv sanayinin %60 payına sahip Koç topluluğu büyük miktarda lastik alıcısıydı. O sırada bizim SASA şirketimizde yönetim kurulu üyeliği görevi devam eden Burhan Ulutan, memleketi olan Kırşehir'de bir eser yaratmanın heyecanı içinde finansman sorununu dikkate almadan herkesten önce yola çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eski tanıdıklarının ve özellikle IMF'nin Türkiye masasını uzun yıllar yürüten yakın dostu Ernest Stürk'ün tavasutuyla Amerika'nın önde gelen lastik firmalarıyla temasa geçmiş, Firestone firmasıyla belli bir noktaya kadar görüş birliği bile sağlamışlardı. Burhan Ulutan'ın bizden önce yola çıkıp Amerika'daki iyi firmalarla yaptığı temaslar, daha sonra Lhasa için yapılan temaslarda ciddi engeller çıkardı. Çünkü Amerikalılar ve özellikle Firestone firması Burhan Ulutan'la yaptıkları görüşmelerde kendilerini bağlı saydıklarından bizlerle ileri ölçüde ilişkiyi ticari ahlaka aykırı buluyorlardı. Burhan Ulutan her şeyi iyi götürdü. Fakat mahalli sermaye ile bu kadar büyük ve teknolojiye dayalı bir işi finanse etmenin imkanı olamayacağını görünce belli bir noktada işi tatil etti. Fakat hemşerilerine karşı sevgisini, bağlılığını da gösterdi. Ankara'da devlet çevresindeki iyi ilişkilerini kullanarak ilgilileri Petkim'in yaptıracağı Petlas lastik tesislerinin Kırşehir'de gerçekleştirilmesi konusunda ikna etti. O yolda karar aradırdı. Koç grubu teşvik belgesini almasına rağmen ağır yatırım harcamaları gerektiren %100 yerli sermayeli yeni bir fabrikayı kurmaktan vazgeçti. Buna karşı yabancı sermayeyi teşvik kanunu kapsamında Uni Royal ile ortak oldukları lastik fabrikasının kapasitesini büyütmek üzere devlet planlama teşkilatına başvurdu. Uni Royal'in kapasite artırım talebini duyan yabancı sermayeli diğer iki firma Pirelli ve Goodyear de hemen aynı şekilde hükümete başvurdu. Ortaya çok ciddi bir durum çıktı. Bir yandan kamu iktisadi teşebbüsü olarak Petkim Petlas'ı kurmakta, öte yanda Sabancılar Bayraktarları yanlarına almış Lassa'yı kurmakta. İşte tam bu sırada yıllardır hiçbir şey yapmayan 3 yabancı sermayeli firma kapasite arttırımı için hükümetten izin istiyorlar. Bu arada ilginç bir durum da şu. Önce %100 Türk sermayesiyle lastik fabrikası kurmak için teşvik belgesi alan Koç Holding bu teşvik belgesini yakarak ortak olduğu Uni Royal firmasıyla yabancı sermayeli fabrikaların kapasitelerinin arttırılmasını istiyor ve böylece lastik sanayine Türk sermayesinin girmesini önleyecek bir gayretin içinde bulunuyor. Ben bu durum karşısında iyi niyetle Koç yetkililerine bir soru yönelttim. Neden milli sermaye olsunu kabul ettiniz de sonra tekrar yabancı sermayede karar kıldınız? Milli sermaye ile de yapılabilecek bir işi sadece yabancı sermayenin hakimiyetine bırakmak memleket yararına mıdır dedim. Ankara'daki devlet planlama teşkilatı yetkililerinden de şunu istedim. Kurulmuş vaziyette yabancı sermayeli 3 lastik fabrikası var. %100 yerli sermayeli biri devlete biri özel sektöre ait 2 yeni lastik fabrikası daha kuruluyor. Bu 2 lastik fabrikası üretime geçmeden 3 yabancı sermayeli fabrika kapasitelerini arttırırlarsa yeni 2 fabrika yürür mü batar mı? Bunun bir hesabını yapın, matematiğe bakın sonra karar verin. O günlerin kaygan politik zemininde değişik ideolojik fikir tartışmaları arasında konu benim kontrolümden çıktı. Sabancı yabancı sermayeye karşı milli sermayenin savaşını veriyor havası yaratıldı. Olay günlük tartışmalar içinde abartıldı. Sabancı milli sanayi kahramanı olarak büyük mücadele veriyormuş görünümü ortaya çıktı. Biz Lassa'yı kurduktan sonra 3 yabancı sermayeli kuruluşa da tevsi müsaadesi verildi. Böylece memleketin ihtiyacının 2 katı büyüklükte bir kapasite yaratıldı. Yıllardır yapımı süren Petlas'ta büyük rötarla 1987 yılına devreye girince çok büyük boyutlarda atıl kapasite ortaya çıktı.